Ayrım 8. Soruşturma. Peter Weiss. Sayfa 202. 8. Kanto. Fenol. 1. Tanık 8. Hasta bakıcı Claire'i binlerce tutuklunun kalbine fenol şırınga edip öldürmekle suçluyorum. Sanık 9. İftira ediyor. Sadece bir kere böyle bir olayda bulundum. Onu da zorla yaptırdılar bana. Tanık 8. Her gün hastanede en aşağı 30 tutuklu öldürülüyordu. Bu sayı bazen 200'e kadar çıkıyordu. Yargıç, enjeksiyon nerede yapılıyordu? Tanık 8. Bulaşıcı hastalıklar bloğunda, 20. blokta. Yargıç, 20. blok neredeydi? Tanık 8. Orta sıradaki blokların sağına düşüyordu. Tutuklular revirinin 21. bloğun tam karşısındaydı. Ben, görevli tutuklu olarak seçilen hastaları alıp avludan geçirir, enjeksiyona götürürdüm. Yargıç, avlu kapalı mıydı? Tanık 8. 3 tane alçak demir kapı açılıyordu avluya. Yargıç, götürülen tutuklular ne durumdaydılar? Tanık 8. Yürüyebilecek durumda olanlar avludan gömlekleriyle ya da yarı çıplak geçerlerdi. Battaniyeleriyle tahta kunduralarını başlarının üstünde tutarlardı yürürken. Çoğunun yardıma ihtiyacı olurdu. Bazılarını da biz taşırdık. 20. bloğa yan kapıdan girerlerdi. Yargıç, enjeksiyonlar hangi odada yapılıyordu? Tanık 8. 1. odada. Koridorun sonunda doktorun odasıydı bu. Yargıç, tutuklular nerede beklerdi? Tanık 8. Koridorda. Ağır hastalar yerde yatardı. Doktorun odasına ikişer ikişer girerlerdi. Doktor Entres hastaların 1/3'ünü Claire'e verirdi. Ama Claire bu kadarla yetinmezdi. Doktor gider gitmez yeni tutuklular getirtirdi. Yargıç, siz kendiniz gördünüz mü bunu? Tanık 8. Evet, kendi gözlerimle gördüm. Claire yuvarlak hesabı severdi. Kurbanların sayısını yeterli bulmazsa revirde yeni kurbanlar arardı. Ateş cetvellerine bakardı. Claire'in emriyle ateş cetvelleri büyük bir titizlikle hiç aksatmadan tutulurdu. Onlara bakıp seçeceklerini seçerdi. Yargıç, Claire yuvarlak hesaptan hoşlanırdı dediniz. Buna bir örnek verebilir misiniz? Tanık 8. 23'ten sonrasını 30'a tamamlardı. 36'yı 40 yapardı. Yuvarlak hesap seçtiklerine kendisini takip etmeleri için emir verirdi. Yargıç, ne derdi? Tanık 8. Sen gel, sen, bir de sen. Sanık 9. Sayın Yargıç, yalan söyleniyor. Benim kimseyi seçmeye yetkim yoktu. Yargıç, ne iş yapıyordunuz öyleyse? Sanık 9. Seçilen hastaları enjeksiyona götürüyordum. Yargıç, peki niye enjeksiyon yapıyordunuz? Sanık 9. Bunu ben de bilmek isterdim. Benim böyle bir şey yaptığım yoktu. Her şeyi görevli tutuklular yapıyordu. Ben hiçbir şeye karışmadım. Zaten hastaydı hepsi. Yanlarına bile yaklaşmak içimden gelmiyordu. Yargıç, sizin görevleriniz neydi? Sanık 9. Ben A. düzen ve temizlikten, B. kayıtlardan, C. tutukluların yiyeceğinden sorumluydum. Yargıç, yiyecek olarak tutuklulara ne veriliyordu? Sanık 9. Ameliyatlı hastalar için diyet mutfağında sütlü çorba hazırlanıyordu. Yargıç, revirde kaç hasta vardı? Sanık 9. 500-600 arası değişiyordu. Yargıç, nerede yatıyorlardı? Sanık 9. 3'er katlı ranzalarda. Yargıç, hastaları nasıl kaydediyordunuz? Sanık 9. Kartlara yazıyorduk. Ayrıca sağlık durumları tehlikeli olanları da yazıp ayırıyorduk. Yargıç, seçme işlemi nasıl yapılıyordu? Sanık 9. Kamp doktoru bir tutukluya bir de karttaki teşhise bakıyordu. Kartı geri vermeyip de katibe uzatırsa o hasta enjeksiyon için seçilmiş demekti. Yargıç, sonra ne oluyordu? Sanık 9. Kartlar işleme giriyordu. Yargıç, nasıl işleme? Sanık 9. Katip bir liste çıkarıyordu sicillerden. Liste yetkili subaya veriliyordu. Hastaları bu listeye göre götürüyorduk. Tanık 8. 1942 Noel'inde Claire revire geldi. Bugün kamp doktoru benim. Hastaları ben seçeceğim dedi. Piposunun ucuyla hastalardan 40'ını gösterip onları enjeksiyona yolladı. Noel'den sonra Claire'e fazladan tayin gönderildi. Belgeyi gördüm. 24-12-1942'de yürütülen özel görevden ötürü adınıza çeyrek litre içki, 5 sigara ve 100 gram sosis gönderilmiştir. Sanık 9. Saçma bir şey bu. Ben Noel'de izinli olarak evime gitmiştim. Karım buna tanıklık edebilir. Yargıç. Sanık Claire, hastalardan kimseyi seçmeyip fenolle öldürmelere hiç katılmadığınız konusunda direniyor musunuz? Sanık 9, ben sadece yapılan işlemlere nezaret ediyordum. Yargıç, bu işlemleri akla yakın mı buluyordunuz? Sanık 9, hastalara görevli tutuklular tarafından enjeksiyon yapıldığını duyunca çok şaşırmıştım. Ama sonra akla yakın buldum bunu. Nasıl olsa iyileşmeyeceklerdi. Üstelik kamptakilerin sağlığını da tehlikeye sokuyorlardı. Yargıç, enjeksiyonlar nasıl yapıldı? Sanık 9, görevli tutuklulardan Peter Wörl bir de can kurtaran bloğundan Felix adında biri yapıyordu enjeksiyonları. Önceleri damardan yapılıyordu ama kötü beslenme yüzünden damarları bulmak kolay olmuyordu. İşte bu yüzden fenol sonraları doğrudan doğruya kalbe verilmeye başlandı. Şırınga boşalmadan hasta ölmüş oluyordu. Yargıç, bu enjeksiyonlara katılmayı hiç reddetmediniz mi? Sanık 9, ben de kurşuna dizilirdim. Yargıç, düşüncelerinizi doktora hiç açmadınız mı? Sanık 9, birçok kez açtım ama sadece görevimi yapmam söylendi. Yargıç, başka göreve atanmayı isteyemez miydiniz? Sanık 9, sayın yargıç, hepimiz bir kapanın içindeydik. Biz de tutuklular gibi birer rakamdan başka bir şey değildik. Diploması olmayanlar insandan sayılmazdı. Böyle bir şeyi istemeye nasıl cesaret edebilirdik? Yargıç, siz kendiniz enjeksiyon yapmak zorunda bırakılmadınız mı? Sanık 9, bir keresinde şikayet ederken kamp doktoru ileride enjeksiyonları sen kendin yapacaksın dedi. Yargıç, siz de hastaları ayırma ve öldürme görevini üstünüze aldınız. Sanık 9, bir iki kere aldım mecbur kalınca. Yargıç, ne kadar zamanda bir enjeksiyon yapıyordunuz? Sanık 9, genel olarak haftada iki kere. Enjeksiyon yapılan hastaların sayısı 12 ile 15 arasında değişiyordu ama ben orada 2-3 ay kaldım. Yargıç, yani en aşağı 200 kişi öldürüldü. Sanık 9, 250-300 de olabilir, tam bilmiyorum, emir emirdi, benim elimden bir şey gelmezdi. Tanık 8, Claire en aşağı 16 bin tutuklunun öldürülmesine karıştı. Sanık 9, bu da çok fazla artık, her şeyin bir haddi var. 16 bin kişiyi öldürmüşüm. Bütün kampta ancak 16 bin kişi vardı zaten. Eğer 16 bin kişi öldürülseydi, kimse kalmazdı ortalıkta askeri bandodan başka. Sanıklar gülerler. 8. Kanto Fenol 2. Yargıç, Sanık Claire, tutukluları nasıl öldürdünüz? Sanık 9, biraz önce anlatıldığı gibi kalbe enjeksiyon yapıp fenol vererek ama tek başıma yapmadım bu işi. Yargıç, kim vardı yanınızda? Sanık 9, hatırlayamayacağım. Tanık 9, fenolle öldürme olaylarına Şerpe ile Hantıl da karıştılar. Ama Claire'in davrandığı gibi davranmıyorlardı bize. Naziktiler, bloğa girerken günaydın, bloktan çıkarken de hoşça kalın diyorlardı. Claire sık sık öfkelenirdi. Ama Şerpe sessizdi, yumuşaktı. Herkese incelik gösterirdi. Şerpe'nin kimseyi dövdüğünü, tekmelediğini görmedim. Şerpe'nin yanına çıkanlar güvenirlerdi ona. Hastalıklarının tedavi edileceğini sanırlardı. Yargıç, siz tutuklular arasındaki doktorlardan biriydiniz. Fenol enjeksiyonlarının nasıl başladığını anlatabilir misiniz? Tanık 9, enjeksiyon yapmaya ilk başlayan Doktor Entres oldu. Önceleri benzin kullanıyordu ama sonradan bıraktı bunu. Çünkü hastanın ölmesi 45 dakika sürüyordu. Daha çabuk öldürme yolları aradılar. Hidrojen kullandılar, daha sonra da fenol kullanıldı. Yargıç, enjeksiyonları kimler yapıyordu? Tanık 9, önceleri Doktor Entres, sonra da Şerpe ile Hantıl. Hantıl pek az kimseyi öldürdü, namuslu bir adama benziyordu. Yargıç, Claire'in kimseyi öldürdüğünü gördünüz mü? Tanık 9, ben kendim görmedim. Enjeksiyon yapılan hastaları tutmakla görevli olan Schwarz'la Gephardt'tan duydum. Ama bu konu üzerinde pek fazla kafa yormadık. Olağan işlerdendi çünkü. Avukat, tanık görevli tutukluların Wörl'le Felix olduklarını söylemişti. Tanık 9, bu görevi yapan birçok tutuklu vardı. Avukat, görevli tutuklular da adam öldürmüyorlar mıydı? Tanık 9, başlangıçta öldürüyorlardı, mecbur kalıyorlardı buna. Avukat, öyleyse tutukluları kendi içlerinden insanlar öldürdü. Savcı, protesto ederiz bunu. Bu taktiklerle tutuklular zorlanarak yaptıkları hareketlerden ötürü suçlanmak isteniyor. Ölüm tehdidiyle karşı karşıyaydılar. Avukat, kamp personeli de aynı şekilde tehdit ediliyordu. Savcı, bugüne kadar bu cinayetlere bulaşmayı reddedenlerin başlarına bir şey geldiğini hiç duymadık. Avukat, ceza kanununa göre ast üstünün verdiği emri uygulamaktan sadece bir tek durumda sorumlu tutulabilir. Üstünün verdiği emrin suç olduğunu biliyorsa, müvekkillerimiz inançla, kayıtsız şartsız bir itaatle görev duygusuyla hareket ettiler. Ettikleri bağlılık yemininin dışına çıkmadılar. İdari kadronun, mahkemelerin, ordunun yaptığını yaptılar. O zamanki ulusal hükümetin amaçlarını gerçekleştirmeye çalıştılar. Savcı, tekrar ediyoruz. Verilen emirlerin suç olduğunu bilen sanıklar isteselerdi, başka göreve atanabilirlerdi. Bunu niye istemediklerini biliyoruz. Cephede kendi hayatları tehlikeye girecekti çünkü. Onun için kampta kaldılar. Kamptaki düşmanları silahsızdı. Yargıç, kampın kıdemli doktorlarından birini tanık olarak çağırıyoruz. Sayın tanık, sizin karşımızda sanık olarak bulunan Claire, Sherpe ve Huntle'la bir ilişkiniz oldu mu? Tanık 2, bu baylarla bir ilişkim olmadı. Yargıç, siz onların üstü değil miydiniz? Tanık 2, onların üstü kampın başhekimiydi. Ben sadece büro işlerinden sorumluydum. Yargıç, kampa çağrıldığınızda ne iş yapmaktaydınız? Tanık 2, üniversitede profesördüm. Yargıç, sizin gibi bir profesör, bir uzman demek sadece büro işlerinde kullanıldı. Tanık 2, bir süre patolojiyle de uğraştım. Yargıç, sizden sanık Claire için tutuklu seçmeniz de istenmedi mi? Tanık 2, böyle bir seçme yapmayı reddettim. Yargıç, seçmelerde hiç bulunmadınız mı? Tanık 2, görevli doktorun yanında bulundum. Savcı, tanık bazı işlere karışan kimselere hediyeler verildiğini biliyor mu? Tanık 2, fazla mesai yapanlara içki ve sigara hediye etmek güzel bir şeydi bence. Savaştaydık. İçki de sigara da pek bulunmuyordu. Herkes bunların peşindeydi. Fazla mesai yapanlar kendilerine verilen kuponları biriktirip sigara ve içki alıyorlardı. Savcı, siz de aldınız mı? Tanık 2, evet, herkes aldı. Savcı, seçmeler hakkındaki düşünceniz neydi? Avukat, itiraz ediyoruz. Bu tanık suçunun cezasını çekmiş bulunmaktadır. Onu yeniden yargılar gibi sorular sorulamaz. Tanık 2, bugün bile kendimi suçlu bulmuyorum. Seçilenler artık iyileşmesine imkan olmayan hastalardı. Savcı, sayın tanık, siz bir doktor olarak başka bir çözüm yolu görmüyor muydunuz? Tanık 2, o zamanki şartlar içinde hayır. Kendi askerlerimizden binlercesi cephede ölüyor, bombardıman edilen şehirlerde insanlar acı çekiyordu. Savcı, biz burada suçsuz oldukları halde zindanlara atılan ve öldürülen insanlardan söz ediyoruz. Herhalde bunun farkındaydınız. Tanık 2, benim yapabileceğim bir şey yoktu. Savcı, enjeksiyonlarda siz de bulunuyor muydunuz? Tanık 2, evet, bazen bulunmak zorunda kalıyordum. Savcı, neler gördünüz? Tanık 2, bir keresinde Claire doktor önlüğü giyip bir kızın yanına gitti. Kalbinden hastasın, iğne olacaksın dedi. Sonra enjeksiyonu yaptı. Ben kaçtım. Savcı, Claire yalnız mıydı? Tanık 2, evet. Savcı, kızı tutmadılar mı? Tanık 2, hayır. Savcı, tanık kampta tuttuğu günlüğün elimizde olduğunu biliyor mu? Bugünlükten bazı parçalar okuyorum. Bugün öğle yemeğinde tavşan kızartması vardı. Kocaman bir but, bol garnitürle, kırmızı lahana da verdiler. Şöyle devam ediyor. Claire altı kadının icabına baktı. Tanık 2, herhalde birinden duymuş olacağım. Savcı, devam ediyorum okumaya. Hava güzeldi, bisikletle dolaştım. Sonra 11 kişinin öldürülmesinde hazır bulundum. 3 kadın, canlarının bağışlanması için yalvarıp yakardı. Dalaklarından ve pankreaslarından canlı parçalar alındı. Ne demektir bu? Tanık 2, otopsi yapmam için emir verilmişti bana. Amaçlarımız sadece ve sadece bilimseldi. Adam öldürmelerle bir ilgim yoktu benim. Savcı, organlarından parçalar kestiğiniz o insanları otopsi için canlıyken mi seçiyordunuz? Avukat, itiraz ediyoruz. Mahkemenin dikkatini bir kere daha çekmek isteriz. Tanık cezasını bitirmiş bulunmaktadır. Savcı, deneylerde niye insan eti kullanıldığını söyleyebilir misiniz? Tanık 2, nöbetçiler bize bu amaçla verilen bütün sığır ve at etlerini yiyorlardı. Yargıç, bu enjeksiyonlarda kullanılan fenol nerede duruyordu? Sanık 3, fenol eczanede saklanıyordu. Yargıç, eczane neredeydi? Sanık 3, kampın bir ucunda. Yargıç, eczaneye kim bakıyordu? Tanık 2, Doktor Capesius. Yargıç, fenolü kim alıp getiriyordu? Sanık 3, Claire'in doldurduğu istek fişi bir görevliyle hastaneden eczaneye Doktor Capesius'a gönderiliyordu. Fenol o görevliye veriliyordu. Yargıç, sanık Capesius, bize bu konuda ne gibi bir bilgi verebilirsiniz? Sanık 3, benim böyle bir şeyden haberim yok. Yargıç, tutukluların fenolle öldürüldüklerini biliyor muydunuz? Sanık 3, ilk olarak şimdi duyuyorum. Yargıç, eczanede fenol bulunduruyor muydunuz? Sanık 3, pek az bulunduruyorduk. Tanık 3, fenol ilaç deposunun köşesindeki sarı bir kutuda saklanıyordu. Sonraları kutuya sığmaz oldu. Mahzende koca damacanalarla saklamaya başladılar. Avukat, siz bunları nereden biliyorsunuz? Tanık 3, eczanede çalışıyordum, istek fişlerini gördüm. O fişleri Doktor Capesius doldurup imzalamıştı. Üstlerinde pro enjeksiyon, yazılı mıydı değil miydi hatırlamıyorum. Yargıç, ne kadar fenol istenmişti? Tanık 3, önceleri az istediler, sonraları ise aylık ihtiyaç 3 kilo ile 6 kilo arasında değişmeye başladı. Yargıç, fenol normal olarak tıpta ne amaçla kullanılır? Tanık 3, gliserinle karıştırılıp kulak damlası yapılır. Sanık 3, biz de bu amaçla kullanıyorduk. Yargıç, ayda 3 kilo ile 6 kilo arası fenol. O kadar kulak damlasıyla bütün Alman ordusunun kulakları tedavi edilebilirdi. Sanıklar gülerler. Sanık Capesius, eczanede fenol bulundurmadığınız konusunda hala direniyor musunuz? Sanık 3, elimde büyük ölçüde fenol yoktu. Fenolle adam öldürüldüğünü de bilmiyordum. Yargıç, fenol kime veriliyordu? Tanık 3, nöbetçi doktora, o da doktorlar odasındaki ilk yardım ekibine veriyordu. 8. Kanto, fenol 3. Yargıç, doktorlar odası nasıl bir yerdi? Tanık 6, beyaz bir odaydı, duvarları da avluya bakan pencereleri de beyaza boyanmıştı. Yargıç, odada ne gibi eşyalar vardı? Tanık 6, bir iki dolapla sandıklar, ayrıca odayı ikiye bölen bir de perde vardı. Yargıç, nasıl bir perde? Tanık 6, 2 metre yüksekliğindeydi, neredeyse tavana değiyordu. Rengi gri yeşildi. Perdenin önünde bir görevli oturur, giren hastaların adlarını işaretlerdi. Yargıç, perdenin arkasında ne vardı? Tanık 6, küçük bir masayla birkaç tabure, duvardaki çengellerde lastik önlükler, lastik pembe eldivenler asılıydı. Avukat, sayın tanık, bunları nereden biliyorsunuz? Tanık 6, ölü taşıyıcılardan biriydim ben. Yan odada beklerdik, kapı açıktı, her şeyi görebiliyorduk. Yargıç, enjeksiyon için seçilen tutuklulara ne oldu? Tanık 6, İkişer ikişer koridordan doktorlar odasına alınırlardı. İki tane görevli tutuklu bulunurdu odada. Biri perdenin arkasında durur, ilk tutukluyu içeri alırdı. İkinci tutuklu perdenin önünde sırasını beklerdi. Öteki görevli ise bu arada şırıngayı hazırlamış olurdu. Yargıç, ne tip şırınga kullanılırdı? Tanık 6, başlangıçta damardan yaptıkları için 5 santimetre küplük kullandılar. Ama sonra doğrudan doğruya kalbe yapmaya başlayınca 2 santimetre küp yetiyordu. Şırıngaların ucuna kabadan enjeksiyon yaparken kullanılan iğnelerden takılırdı. İğneler bir çantada saklanırdı. Yargıç, fenol nasıl bir kapta saklanırdı? Tanık 6, termosa benzeyen bir şişede, küçük bir leğene boşaltılırdı. Şırıngaya o leğenden çekilirdi. İğne pek az değiştirildiği ve ucunda hep kan bulunduğu için leğendeki fenolün rengi kırmızılaşmıştı. Yargıç, hastalar başlarına gelecekleri biliyorlar mıydı? Tanık 6, çoğu bilmiyordu. Aşı olacakları söylenmişti onlara. Yargıç, bu enjeksiyonlara boyun eğdiler, öyle mi? Tanık 6, çoğu söyleneni yaptı. Zaten aşağı yukarı hepsi son derece zayıf düşmüştü. Yargıç, kimin enjeksiyon yaptığını gördünüz? Tanık 6, Claire'i gördüm. Şırıngayı doldurdu. Lastik bir önlük giymişti. Ellerinde lastik eldivenler, ayaklarında uzun lastik çizmeler vardı. Beyaz gömleğinin kolları sıvalıydı. Yargıç, tutukluya ne yapılıyordu bu arada? Tanık 6, sırtında gömleği varsa çıkarılıyordu. Sonra belden yukarısı çıplak bir durumda tabureye oturtuluyordu. Sol kolunu kaldırıp elini ağzına bastırıyorlardı. Böylece hem kalbine enjeksiyon yapmak kolaylaşıyor hem de bağırması önleniyordu. Görevli tutuklular kımıldamasına engel oluyorlardı. Yargıç, görevli tutuklular kimlerdi? Tanık 6, Adları Schwarz ile Weiss'tı. Schwarz hastayı omuzlarından tutuyor, Weiss da hastanın elini ağzına bastırıyordu. Daha sonra Claire şırınganın iğnesini hastanın kalbine saplıyordu. Yargıç, hemen ölüyor muydu hasta? Tanık altı. Çoğu son nefesini verirken belli belirsiz bir şeyler mırıldanıyordu. Ama bazen içlerinden biri hamamın bir köşesine fırlatılıncaya kadar can çekişiyordu. Bazıları acılar içinde bizimle birlikte yürüyorlardı. Ötekileri bileklerine bağladığımız kayışla sürüklüyorduk. Çok çabuk oluyordu bunlar. Dakikada 2-3 hastanın işi bitiriliyordu. Yargıç, hemen ölmeyenlere ne oluyordu? Tanık altı, iri yarı güçlü kuvvetli bir adamı hatırlıyorum. Kalbine enjeksiyon yapılmıştı. Hamama attık. Birdenbire doğruldu. Çok iyi hatırlıyorum. Bir lavabo, lavabonun karşısında da bir sıra vardı. Adam lavaboyla sıraya yaslanarak doğruldu. Claire yanına gidip bir enjeksiyon daha yaptı kalbine. Enjeksiyon bazılarının kalbine girmiyordu. Ciğerlerine sızıyordu fenol. Onlar da hemen ölmüyorlardı. Claire işini bitirdikten sonra hamama gelirdi hep. Yere yığılmış gövdelere bakardı. Hala ölmemiş olanlar varsa enselerine iğne yapardı. Zararı yok, ölmeyenler ölmesin, nasıl olsa fırına gidecekler derdi. Yargıç, ölülerle birlikte diri diri gönderilenler oldu mu? Tanık altı, oldu. Yargıç, diri diri mi yakıldılar? Tanık altı, evet, ya da fırına verilmeden önce kürekle öldürüldüler. Yargıç, tutuklulardan hiç direnen olmadı mı? Tanık altı, bir keresinde bir çığlık duydum. Görevli tutuklulardan ikisi her yanı kan içinde kalmış, yarı çıplak bir adamın üstünde oturuyorlardı. Adamın başı yarılmıştı. Yerde bir maşa duruyordu. Claire elinde iğneyle adamın üzerine eğildi. İğneyi hala debelenen adamın kalbine sapladı. Yargıç, sanık Claire, bu suçlamalara bir diyeceğiniz var mı? Sanık 9, söze edilen bu olay hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yargıç, tanıkla daha önce karşılaşmış mıydınız? Sanık 9, sayın yargıç, bu çok önemli tanıkla daha önce hiç karşılaşmadım. Ölü taşıyıcılık görevi yapmış bütün tutukluları tek tek tanırdım. Tanık 7, 28 Eylül 1942 günü sıra babama geldi. Bir başka tutukluyla birlikte içeri getirildi babam. Claire şimdi size tüfüs aşısı yapacak dedi. Hemen enjeksiyonlarını yaptı ikisinin de. Acelesi vardı. Yetiştirdiği tavşanlara gidecekti. Babamı ben tuttum, dışarıya da ben taşıdım. Yargıç, sanık Claire, bu tanığı biliyor musunuz? Sanık 9, adı Weiss'tır, o sırada ağlıyordu. Niye ağladığını sordum, babası olduğunu söyleseydi öldürmezdim. Yargıç, niye söylemediniz? Tanık 7, sen de yanına otur der diye korktum. Yargıç, öldürülenler arasında çocuklar da var mıydı? Tanık 7, vardı. 1943 yılının başlarında bir kerede 100'den fazla çocuk öldürdüler. Yargıç, kim öldürdü? Tanık 7, Huntle ile Şerpe. Yargıç, sayın tanık, öldürülen çocukların sayısını kesin olarak biliyor musunuz? Tanık 7, 119. Yargıç, tarihi hatırlıyor musunuz? Tanık 7, Şubat'ın 23'üydü. Avukat, nereden biliyorsunuz? Tanık 7, görevli katip bendim o gün. Listeden çocukların isimlerini sildim. Yaşları 13 ile 17 arasında değişiyordu. Anneleriyle babaları daha önce öldürülmüşlerdi. Yargıç, çocuklar nereden geliyordu? Tanık 7, Zamosk bölgesinden geliyorlardı. Zamosk, Almanlara yer açmak için boşaltılmıştı. Yargıç, sanık Şerpe, siz bu olayda yer aldınız mı? Sanık 10, sayın yargıç, şunu önemli belirtmek isterim ki ben kimseyi öldürmedim. Yargıç, sanık Antıl, siz ne diyorsunuz buna? Sanık 11, çocuklarla ilgilendiğimizi ilk olarak duyuyorum. Siz söyleyin Şerpe, ne siz ne de ben, hiç çocukları karıştırdık mı bu işe? Yargıç, sanıkların birbirlerine soru sormaları yasaktır. Biz sizden öğrenmek istiyoruz. Enjeksiyon olaylarında sizin de bir rolünüz oldu mu? Sanık 11, bu suçlamaların gerçekliğe hiçbir ilgisi yoktur. Yargıç, enjeksiyonlarda bulundunuz mu? Sanık 11, başlangıçta reddettim. Bütün bu pisliğe benim de bulaşmam şart mı dedim. Sonra da ancak 8-10 kere bulundum. Yargıç, her keresinde kaç kişi öldürüldü? Sanık 11, 8 kişiden fazla öldürülmedi. Tanık 7, Huntle tutukluların seçilip öldürülmelerine de yardımcı oldu. Aşağı yukarı her gün enjeksiyon yapılıyordu. Pazarları hariç. Sanık 10, Bu suçlamalara gülüp geçeceğim. Böyle saçma şeyi duymadım. Bu tanık niye benimle uğraşıyor anlamıyorum. Üstelik sabotaj yaptığında kendisini bir kere kurtarmıştım. Yargıç, nasıl sabotaj? Sanık 11. Yatak çarşafı çalmıştı. Hem zaten ben tutuklular için elimden geleni yaptım. Onlara gizlice kömür ve turp verdim. Yargıç, öldürmelere hiç karışmadınız mı? Sanık 11. Tekrar ediyorum, hayır. Yargıç, sayın tanık, çocuklara ne olduğunu anlatmaya devam eder misiniz? Tanık 7. Çocuklar hastanenin avlusuna getirildiler. Bütün sabah oynadılar. Topları bile vardı. Etraftaki tutuklular çocukların başlarına ne geleceğini biliyorlardı. Ellerinden geldiği kadar iyi davrandılar onlara. Neleri varsa verdiler. Çocuklar açtı, tedirgindi. Çok dayak yediklerini söylediler. Hep sordular. Bizi öldürecekler mi? Diye. Öğleden sonra Şerpe ile Hantıl geldi. O olayın geçtiği saatler boyunca 20. blokta bir ölüm sessizliği hüküm sürdü. Yargıç, çocuklar başlarına gelecekleri anladılar mı? Tanık 7. Baştakiler bağırdılar. Onlara aşı olacakları söylendi. Onlar da sessizce gittiler. Bir de sondakiler ağladılar. Çünkü arkadaşları geri gelmemişti. İkişer ikişer benim yanıma alındılar. Birer birer perdenin arkasına geçtiler. Sadece çocukların yere düşerken çıkardıkları sesi duyuyordum. Ansızın dışarı fırladı Şerpe. Artık dayanamıyorum dediğini duydum. Koşup bir yere gitti. Ötekilerin icabına da Hantıl baktı. Bu olaydan sonra kampta Şerpe'nin çıldırdığına dair söylentiler çıktı. Yargıç, sanık Şerpe diyeceğiniz bir şey var mı? Sanık 10. Tanığın ifadesi bana biraz abartılmış gibi geliyor. Zaten bu olayların hiçbirini hatırlamıyorum. Yargıç, sayın tanık, fenolle aşağı yukarı kaç kişi öldürüldü dersiniz? Tanık 7. Kamp belgelerine ve bizim kendi hesaplarımıza göre 30 bin kişi öldürüldü. 8. ayrımın sonu sayfa 237.